Ayrım 8. İşte artık babam da çağrılmıştı. Bundan daha kötü bir şey olabilir miydi bizim için? Ertesi sabah askerlik dairesine gitti. Mahalledeki diğer yaşıtları da ardından. Döndüğünde ben hala yataktaydım ama uyumuyordum. Aşağıda konuşulanları da duymuyordum. O gün değil ama Aralık ayının karanlık bir sabahı aramızdan ayrıldı. O ve onunla birlikte gidenler için dışarıda bando çalmaktaydı. Bütün bu kişiler bildikleri yaşamın sıcaklığından türkülerle çıkıp bilmedikleri cephenin ürpertici soğukluğunu uğurlanmaktaydılar. Feride babama yolluk olarak hazırladığı kurabiyeleri, kekleri patiska torbanın içine doldurmuştu. Babam holde son kez durup etrafına bakınırken ruhça bizlerden ayrılmıştı bile. Ancak askerlerde bulunan ifadesiz, herkesten uzak yüzüyle bu sıcak, mutlu odada bir yabancı gibi duruyordu. Annem hemen onun arkasındaydı. Onun yüzü de bütün dünyaya aynı şekilde kapanmıştı. Bu ikisinin o anda gitmiş bulunduğu düşünce diyarına giremeyen zavallı babaannem pencerenin yanına oturmuş, küçük oğlunu da kendisinden koparıp alan davul sesini dinlemekteydi. İnci kahve getirdi. Feride yolluk torbasıyla onun arkasında. Mehmet ise bu kargaşanın nedenlerini anlayamadan Feride'nin eteklerine asılmış. Babama yanaştım ve sarıldım. Beni kollarının arasına alıp havaya kaldırdı. ''Artık bu evin babası sensin.'' dedi. Başımı omzuna yasladım. Birden sıcak bir gözyaşı damlası boynumu yaktı. Kimin gözünden akmıştı bu? Benim mi, onun mu? Belki de her ikimizin. Yufka yürekli İnci ile Feride feryat içindeyken annemin kıpkırmızı ama kuru gözleri kapıya dikilmişti. Sanırım içindeki bütün gözyaşlarını kimsenin bulunmadığı bir köşede daha önceden akıtmıştı. Oysa şimdi adeta donmuş kalbiyle bu ayrılık sahnesine büyük bir sükunet içinde bakabiliyordu. Babaannemin dudaklarında bitmek bilmeyen bir dua. Sonra mırıldanmaya başladı. Küçük oğlum, büyük oğlum, küçük oğlum, büyük oğlum, ikisini de aldılar. Uzaktan davul sesi gene duyuldu. Babam beni yere indirerek kahvesini bir içişle bitirdi. Sonra, Şevki, böyle durma, gülümse benim için dedi. Döneceğim, göreceksin. Annemin kasılmış yüz hatları ona en güzel günlerdeki gibi gülümsemek üzere gevşedi. Asıl asker olabilecek yürek sende dedi babam. Orada öylece birbirlerine gülümseyerek durdular. Birbirlerine değmiyorlardı ama ayrılmaz şekilde bir bütün olmuşlardı. Bando yaklaştı. Şimdi davulu, zurnayı ve onların arkasındaki çocukların bağırtısını daha iyi duyabiliyorduk. Annem bakışını babamdan ayırdı ve böylelikle o ender yaşanan nitelikteki sihir bozulmuş oldu. Eğilip babamın torbasını yerden aldı ve onun eline verdi. Yabancı gibi öpüştüler. Esasında öpüşmeye hiç de ihtiyaçları kalmamıştı. Adet yerini bulsun diye yapıyorlardı bunu. Babaannem elini uzatırken Feride ile İnci babamı uğurlamak üzere yaklaştılar. Babam her ikisi de sanki çocukmuş gibi, sanki Mehmet ile beni okşuyormuş gibi elini onların başında şefkatle gezdirdi. Torbayı sırtına attı ve dışarıdaki kalabalığa karışmak üzere ön kapıya gitti. Bando hüzün dolu türkülerle doldurmaktaydı havayı. Öpüştük. Allah'a ısmarladık dediğini dudaklarının hareketinden anladık. Yoksa sesi falan çıkmamıştı. Bir adam bayrağı vermek üzere babama yanaştı. Herkes padişahım çok yaşa diye bağırırken babam yeni asker grubu arasında yerini almak üzere ilerledi. Dışarıdakiler bizim evdeki ağlaşmayı bastırmak gayesiyle avaz avaz bağırmaktaydı. Ama ne gereği var? Bizim evdeki kadınlar ağlayan cinsten değildi ki. Kapının önünde gülümseyerek duruyorlardı. Bando babam için çaldı. Ey gaziler, yol göründü. Yine garip serime. Dağlar taşlar dayanamaz. Benim ahuzarıma. Köşeyi dönüp yok oldular. Türkü söyleyen sesleri gittikçe zayıflarken boş evimize girdik. Hafta sonu izni ve yeni gelin. Babamı nereye götürdüklerini bilmiyorduk. Bekçi babaya sorduğumuzda askerlik dairesine başvurmamızı tavsiye etti. Ertesi gün ilk işimiz Feride'yi askerlik dairesine göndermek oldu. Getirdiği habere göre babam ve onun yaşında olanlar Hasanpaşa Camii'nde bekliyorlarmış. Annem birden heyecanlandı ve babaannemi bizimle birlikte oraya gelmesi için yalvarmaya başladı. Belki oradan götürülürken kendisini biraz da olsa görebilirdik. Esasında babaannem bir itiraz yoktu buna. İkisi de sıkı sıkıya örtündüler ve sokaktaki kalabalığa karıştık. Babaannemin tek sıkıntısı yürümekti. İnsan Murat'ı ve Faytun'u böyle zamanlarda nasıl aramaz? Hasanpaşa Camii yolun yüksek bir kısmına ve geniş bir bahçe içine kurulmuştu. Oraya vardığımızda civarın bizim gibi erkeğin İstanbul'dan ayrılmadan önce son bir kez olsun görmek için toplanmış kadın ve çocuklarla dolu olduğunu gördük. Yeni askerler caminin bahçesine toplanmış, aşağıdaki kalabalık arasında tanıdık yüzler seçebilmek için bakıyorlardı. Aralarından biri babaanneme adıyla seslendi ve babamın bahçede bir yerde olduğunu haber verdi. Babaannemi adıyla çağıracak cüreti kendinde bulan bu askere daha bir dikkatle baktım. Kimdi acaba? Onu gene annem tanıdı. Karşı komşumuzmuş. İnanacağım gelmedi. Bu pırtık gri üniforma içindeki saçı bir numara tıraşlı adam bizim karşımıza oturan saygıdeğer beyefendi nasıl olabilirdi? Her ikindi vakti setçesi üzerinde, fesi başında, karısını koluna takıp yürüyüşe çıkan komşumuzla bu asker arasında en ufak bir benzerlik yoktu bence. Bahçenin kenarından yürüyerek gelen babamı seçtiğimde heyecanım son haddini bulmuştu. Aramızda epeyce mesafe vardı. Üstelik bahçenin o kısmı bizim bulunduğumuz yerden bir hayli yüksekti. O nedenle kendisini zorlukla görebiliyorduk. Babaannem babama bir isteği olup olmadığını sordu. Babam başını yok anlamında salladıktan sonra sert bir şekilde çocukları eve götürün ve bir daha da buraya gelmeyin dedi. Kendisine mendillerimizi sallayarak oradan ayrıldık. Artık yapılacak bir şey yoktu. Orada gece yarısına kadar bekleyemezdik. Babamı da yanımızda alıp götüremeyeceğimize göre aradan birkaç gün geçmedi. Babamın talim yapmak için Anadolu yakasındaki Selimiye'ye götürüldüğünü öğrendik. Annem belki gene görürüz düşüncesiyle yanına beni de alıp bir ziyaret daha yapmaya karar vermişti. Ama bu defa şansımız yaver gitmedi. Günün sonunda yorgun argın bizim taraflara döndük. Eve vardığımızda Müjgan Hanım'ı ve çocuklarını babaannemle oturur bulduk. Annem akşam yemeğini kalmaları için adeta yalvardı. Böylece babamın yokluğunu unutmak istiyordu sanırım. Babam olmadan evde misafir ağırlamaya alışık değildik. Bir garip geldi bizlere bu durum. Hele yemekte babamın yerinde annemin oturması. Tabii konu hep savaş üzerineydi. Her iki aile de erkeklerinin yokluğundan yakınıyordu. Babaannem ise değişen koşullardan dert yandı bütün gece. Civardaki gençlik meğer ne kadar savaş meraklısıymış, vurup kırmaya, kan akıtmaya nedenli susamışmış. Tabii bütün bu gözlemler evde pencereden izlediklerine dayanıyordu. Yoksa onu sokaklarda öyle başıboş vaziyette yürüyüp etrafı kolaçan etmeye kimse kandıramazdı. Esas eleştiriyi alan da padişah ile hükümetiydi. Bu kadın milletinin başından erkeğini eksik eden Allah'ından bulsun. Gitgide içinde bulunduğumuz savaş durumuna ve babamın yokluğuna alıştık. Annem değişik bir insan olmuştu. Daha becerikli, daha çabuk kararlar alan bir kadındı şimdi o. Artık dayanılacak bir omuz bulamadığına göre eskiden olduğu gibi bir köşeye oturup cicili bicili ama hiçbir şeye yaramaz işlemeler yapmaktan da vazgeçmişti. Hatta eğitimimi evde sürdürmemi amaçlayan bir takım girişimlerde dahi bulundu. Ama bunlar bir sonuca ulaşmadı. Kendisinde bir öğretmen sabrı yoktu. Ben de onu bu konuda pek ciddiye almıyordum. Allah biliyor ya. Bize hala çok iyi davranıyordu ama garip bir şekilde uzaklaşmıştı bizden. Öyle ki özlem duyduğumuz anlarda ona koşup omzunda ağlamak duygusunu hissedemiyorduk. Babamın tanrılaştığı bir ortamda biz sadece yan ürünlerdik onun için. Rastlantı eseriydik. Bir gün Ayşe yengem yanında uzun boylu, avurtları çökük bir hizmetçisiyle bizi ziyarete geldi. Çok zayıflamıştı. Amcam olmadan böyle bir yolculuğu yapmaktan rahatsız olmuştu. Yollardaki gürültü ve düzensizlik korkutmuştu onu. Annem babamın nerede bulunduğunu anlattı. Yengemin söylediğine göre amcam İstanbul dışına götürülmüştü bile. Bunu bize açıkladıktan sonra sanki İstanbul dışına götürülmek amcam için olabilecek en kötü durummuş gibi oturduğu yerde sıkıntıyla ellerini ovuşturmaya başladı. Akşam yemekte çok az yedi. O seferi de bütün gününü mutfakta onun sevdiği yiyecekleri hazırlayarak geçirmişti. Biraz şarap içti. İçti ama ondan sonra da devamlı öksürdü. Öksürüğünden usanarak kızarıyor, bozarıyor, birkaç aydır devam eden bu öksürüğü ne yaptıysa bir türlü geçiremediğinden yakınıyordu. Aşçısının önerdiği bütün koca karı ilaçlarını denemiş ama gene de başarılı bir sonuç alamamıştı. Biz tam yemekteyken Feride elinde bir mektupla içeri girdi. Tanıdığımız bir yüzbaşının emir eri elden getirmişti. Yüzbaşı babamın iyi olduğunu ama içinde bulunduğu yoğun talim nedeniyle mektup yazma fırsatı elde edemediğini bildiriyordu. Bu talim devresinin sonunda yani gelen haftanın sonunda babamın birkaç gün olsun izne çıkacağını da sözlerine ekliyordu. Annemin arkasında durup mektubun okunmasını dinleyen Feride haberler karşısında en az bizim kadar heyecanlanmıştı. Hemen babamın neler pişireceğinin planlarını yapmaya başladı. Yengemin yüzünde de mutluluk okunuyordu. Babaannem ise biraz daha şarap konması için kadehini uzatırken "Gördünüz mü?" dedi. "Onu subay yapıyorlar. Ben söylememiş miydim? Kadehler mutluluk ve gurur dolu insanların elinde babamın şerefine kalktı. İnce hemen Müjgan Hanım'ın evine gönderildi, iyi haberleri versin ve kendisini kahve içmeye davet etsin diye. Mehmet ile ben yatağa erken gönderildik ama aşağıdan gelen neşeli sesleri dinlemekten uzun süre uyuyamadık. Bu seslerin arasına zaman zaman annemin kahkahası karışıyordu. Babamın bizlerle olduğu günlerdeki gibi gülmekteydi bu akşam. Ayşe yengem Sarıyer'e gitmek üzere ayrıldı. Babamı bekleyerek 2 gün geçirdik bunun ardından. O zamanlar hafta sonu tatili Perşembe ve Cuma olur ve bu günlerde hiçbir iş, hatta ev temizliği dahi yapılmazdı. Perşembe soğuk ama güneşli bir sabahla başladı. İnci, Mehmet'i ve beni aceleyle giydirdi. Bize ayıracak fazla vakti yoktu. Elden geldiğince sert olmaya çalışarak üstümüzü kirletmememiz söylendi. Elden geldiğince sert diyorum çünkü gözlerdeki ışıltı bu sertliğin gerisindeki duyguları ele veriyordu. Herkes mutluydu. Odalara temiz perdeler asıldı, kıyılı köşeli toz alındı, her tarafa ipek örtüler, dantel örtüler serildi. Sanki bayram, hatta bayramdan da güzel çünkü bugün babamız eve dönüyor. Gelen giden komşularla annem o sabah sayısız kahve içti ama hepsinin arasında asıl babaannem bir yıldız gibi parlıyordu. 5 parmağının 5'inde de paha biçilmez yüzükler, boynunda ışıldayan bir gerdanlık. İşte gene o çok iyi bildiğimiz, kibirli ve despot kişiliğine bürünmüş, etrafa emirler yağdırmakta. Feride ile İnci ölürcesine çalışıyorlar. Çiçekler toplandı ve vazolara kondu. Kristaller ışıl ışıl oluncaya, gümüşler ceviz büfesinin üstünde göz kamaştırıncaya kadar parlatıldı. Sabah geçti, öğleden sonra oldu. Babam ortalıkta yok. Mehmet ve ben saatlerce sokak kapısının önünde dişlerimiz soğuktan birbirine vurana dek bekledik. Evin her köşesi aynı bekleyiş içinde. Holün henüz paspaslanmış tabanı gıcır gıcır. Büyük babamın bir yolculuk dönüşü getirdiği İngiliz masanın üstündeki kocaman gümüş tepsiler ayna gibi parlıyor. Bakır mangaldaki ateş her gelenin için ısıtacak sıcaklıkta yanıyor. Köşede sarı yerden getirilmiş krizantemler. Artık evde bundan fazla yapılabilecek hiçbir şey olamaz. Ama evin sahibi nelerdi? Saatler geçti ve İnci'ye holdeki ve salondaki gaz lambalarını yaktıracak bir karanlık çöktü. Mehmet'le ben telaş içindeyiz. Yoksa babam gelmiyor mu? Son bir defa ön kapıyı açıp akşamın karanlığına baktık. İçeriye bir anda soğuk hava dolunca İnci kapıyı kapatmamız için bağırdı. Ama köşeyi dönen bir asker görmüştüm ben. Gene yüzbaşının emir eri yeni bir mesaj mı getiriyor acaba? Anneme seslendim. O ara asker beni adımla çağırdı ve gelenin babam olduğunu anladım. Ben önde, Mehmet arkada çığlık çığlığa koştuk ve kendimizi babamın açılmış kollarının arasına attık. İçeri girdiğimizde annem hoydaydı. Üzerinde bordo kadifeden bir elbise, boynunda yakut bir gerdanlık, yanakları al al mutluluktan titreyerek beklemekteydi. Birden kahkahalar gözyaşlarına karıştı. Heyecanlı cevaplar, heyecanlı soruları izledi. Evin sahibi artık dönmüştü. Eski ev bütün eklem yerlerine kadar mutluluk dolmuş, bu sevgi dolu havayı yabancı gözlerden gizleyebilmenin gururu içinde yayıldıkça yayılıyor. Babamı asker kıyafetleriyle görmeye alışık değiliz. Güzelce temizlenip çamaşır değiştirmek istedi önce. Asker çamaşırları cildini zedelemiş. Çok neşeliydi. Belli ki eve dönmekten büyük mutluluk duyuyordu. Bu arada uzakta geçirdiği günlerin yorgunluğunu gizlemeye çalışıyordu. Selimiye'deki talim devresi daha sürecekmiş. Bu iyi bir haber. Böylelikle hiç değilse ara sıra gene eve gelebilecek. Bölük komutanından söz etti. Büyük babamın eski bir dostuymuş. Ama bu durum babamı pek ilgilendirmiyordu. Çünkü askerlikte pek kayırmacılık yapılmayacağı düşüncesindeydi. Bölükte bazı Almanlar da varmış. Onları Prusya zıpçıktıları diye tanımlıyordu babam. Bu cakalı yabancılardan Türk askerleri pek hoşlanmıyormuş. Babamın evde bulunduğu 2 gün süresince annemin yüzünden gülücükler eksik olmadı. Yalnız son gece salona girdiğimde garip bir konuşma duydum ve buna bir anlam veremedim. Babam pek ciddi bir şekilde her şey olabilir diyordu. Ama o sırada yanınızda değilsem kız olursa bebeğe Muazzez ismini verin. Yok oğlan olursa Arif dersiniz. İnci her şeyi çabuk anlardı. Tam o sırada sehpanın yanında kahve koyuyordu fincanlara. Annemle babama ani bir bakış fırlattığını gördüm. Doğrusu ben de çok merak etmiştim hangi bebekten konuştuklarını ama soramadım. İnci ile benim kendisine merakla baktığımızı fark eden babam konuyu hemen değiştirdi. Babam bu defa giderken ilk ayrılışta olduğu gibi sarsılmadık. Öyle ya, bu sefer nereye gittiğini biliyorduk. Yakında tekrar geleceğine de emindik. El sallamasına annem "au revoir" diye karşılık verdi, yüzünde geniş bir gülümsemeyle. Mehmet ile ben babam köşeye dönene kadar arkasından baktık. Sonra içeriye, İnci'nin yanına döndük. Bu gidişin son gidiş olduğunu o gün hiçbirimiz aklımızdan dahi geçirmemiştik. Birkaç hafta sonra babamdan bir mektup geldi. Annem bu mektubu bütün yaşantısı boyunca sakladı. Şimdi mektup bende. O günlerden elimde kalan neredeyse tek yadigar. Şunları yazıyordu. Anlayacağın gibi Selimiye'den ayrılmak üzereyiz. Tarihim daha bitmedi. O nedenle bizi hangi bölümde görevlendirecekler bilen yok. Tek bilinen diğerleriyle birlikte bizim de cepheye gönderilmemizin gerektiği. Trenle gidiyoruz. Yarın tren yoluna çık. Tam zamanını söyleyemeyeceğim ama gitmeden önce son bir kez görmek istiyorum sizleri. Çocukları da getir. Artık başka bir diyeceğim kalmadı. Allah yardımcınız olsun. Seni ve doğmamış yavrumu Allah'a emanet ediyor, gözlerinden öpüyorum. Annem ağladı. Babaannem ise gücendi. Babam mektupta kendisine selam bile göndermemişti. Evlenip de anasını unutan hayırsız oğlu için bir süre surat astı. Mehmet'le ben ertesi gün tren yoluna çıkacağımızı duyunca çok heyecanlanmıştık. Tren yolu evden görünmüyordu ama arkamızdaki boş arazinin ilerisinden geçiyordu. Babamın tren denilen o korkunç ejderhaya binerek İstanbul'dan ayrılması ne müthiş bir şeydi. Kıskandık. Aynı gün İnci bize haber verdi. Belki size bir kardeş gelecek. Nasıl, memnun oldunuz mu? Benim cevabım kısa ve kesindi. Hayır, olmadık. Aman Tanrım, bu da nereden çıkmıştı? Tam Mehmet'in bebeklik döneminden kurtulmuşken. Evde herkes tarafından sus, gürültü yapma diye azarlandığım o günlere yoksa geri mi dönüyorduk? Ama belki pek şirin bir kız kardeştir. Ne biliyorsun, gene de istemez misin? İnci'nin diretmesi merakımı uyandırmıştı. Kim getirecek ki diye sordum. Bahçedeki güvercinlerden biri. Senin güvercinlerinden biri. Babandan alıp getiriverir. Ne zaman? Bu sabah mı diye sordum. Yoksa yarın tren yoluna çıktığımızda mı? O kadar çabuk olur mu hiç? Aptallaşma. Merakım sabun köpüğü gibi sönmüştü. Belirsiz bir gelecekte getirilecek bir bebek için şimdiden nefes tüketmek yersiz. Yine de konuyu kapatmadan önce son bir soru sordum. Ne yani? Sana güvercinlerin mi söyledi? Öyleymiş, güvercinler söylemiş. Bir süre oturup İnci'den öğrendiklerim üzerine düşündüm. Sonra Mehmet'i de yanımda sürükleyip bahçeye çıktım. Şu pek bilgili güvercinlere bir bakmak istiyordum. Kuşlar bahçenin gerisinde kurumla yürüyorlardı. Bizi görünce ekmek yedirdik sandılar. Bütün sorularıma gırtlaktan gelen ku ku sesleriyle karşılık veriyorlardı. Tam bu sırada Mehmet kollarını çırparak onların üstüne doğru koşmaz mı? Sinir etti beni. Tabii korkan kuşlar kaşıştılar ve tepemizde bir daire çizerek uçmaya başladılar. Söylesenize diye bağırdım güvercinlere. Kukudan başka bir şey demiyorlar, kıvrılıyor, dönüyor, aşağı doğru dalıyorlardı. İnci onlarla kendi dillerinde konuşmuş olsa gerek. Ertesi sabah kalın yağmurluklarımız ve atkılarımızla güzelce korunmaya alındıktan sonra annem ve babaannemle birlikte arkadaki sahanın gerisine gittik. Bulunduğumuz yerden geçen trenleri gayet iyi görebiliyorduk. Hava buz gibiydi. Gün boyunca trenin biri geldi biri gitti. Hepsi ağzına kadar askerlerle dolu. Gülüyor, şarkı söylüyor, bize el sallıyorlardı. Ama aralarında babam yok. Ha bu tren, ha o tren. Yok, yok, yok. Artık soğuktan ağlayacak hale gelmiştik. Ayaklarımızı durmadan yere vuruyorduk biraz ısınabilmek için. Annem cansız bir sesle, belki geçti de görmedik. Belki biz daha hala yataktayken geçti dedi. Gök gürültüsü gibi gelen trenler Edirne'ye, ondan sonra da kim bilir hangi cehenneme gitmek üzere önümüzden geçiyorlar. Öbür yönde ise bir Kızılay treni geçti. Annem ürperdi ve babaannemi, hastaları ve yaralıları mı taşıyor bu tren acaba diye sordu. Kendine böyle eziyet etme dedi babaannem. Tam Kızılay treni yorgun savaşçılarıyla geçip gitmişti ki diğer yönden nefes nefese başka bir tren geldi. Bu öyle ani oldu ki adeta yerimizden sıçradık. İşte pencerelerden birinde babamın yüzü. Neredeyse dağılmış olan dikkatimizi mendil sallayarak çekmeye çalışıyor. Babam bakın diye haykırdı Mehmet. Annem de ona el salladı. Yarı gülüyor, yarı ağlıyor, heyecan içinde kim görür, kim ne der diye hiç düşünmeden açıkça öpücükler yağdırıyordu peş peşe. Tren gürleyerek yanımızdan geçerken babam pencereden dışarı sarktı ve bağırdı. Elveda, Allah'a emanet olun. Annem de bağırarak cevap verdi. Hayır, elveda değil Hüsnü. Tren geçmişti bile. Annemin bu son dokunaklı yanıtını belki de duymamıştı. Bir iki saniye daha babamın pencereden uzanmış mendilini izledik gözlerimizle. Sonra uzaklarda eriyip kayboldu. Gitmesiyle havanın soğunu daha fazla duymaya başladık. Evdeki sıcak sobanın başında ısınmak üzere döndük ama içimize işlemiş olan buzun çözülmesi için haftalar geçmesi gerekecekti. Yaşam sürüyor, günler mektup bekleyerek geçiyor. Bu arada hiç beklenmedik başka pürüzler, içten içe gelişip birden patlak veren pürüzler çıkar oldu ortaya. Bunların başında yiyecek sorunu geliyor. Feride haftalardır kilerde yığılmış yiyeceklerden kullanmaktaydı ve bunlar annemi telaşlandıracak bir hızla azalıyordu. Evde 6 kişiydik. Günde birkaç öğün yemekten sonra şekerin, pirincin ve unun dibi gözükmeye başlamıştı çok doğal olarak. Yine de Feride mutfakta geçirdiği zamandan fazlasını dışarıda açık dükkan arayarak harcamaktaydı. Bazı önlemleri alma zamanı gelip çatmıştı artık. Ekmeği elden geldiğince idareli yemeye başladık. Öğle yemeğinden tatlı kaldırıldı. Sütü de pek dikkatli kullanır olmuştuk. Süt bulmak çok zor bir işti bugünlerde. Bulunduğunda ise o kadar pahalıydı ki yanına yaklaşmak kolay olmuyordu. Üstelik iyice kaynatmak gerektiğinden yarısı havaya gidiyordu. Artık tencerenin dibinde kalana bir o kadar da su ilave ediyorduk. Bahçeye bakan işçiye yol verilmiş, böylelikle evden hiç değilse bir boğaz eksilmişti. Çamaşırcı kadın ise zaten haftada bir gün geliyordu. O nedenle onu şimdilik tutma taraftarıydı bizimkiler. 8. ayrımın sonu, sayfa 95.